Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bilişsel davranışçı terapiler, Işık Savaşır, Gonca Boyacıoğlu, Elif Kabakçı. Birinci kaset, birinci yüz. Türk Psikologlar Derneği yayınları, No 7. İkinci baskı 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Son yıllarda bilişsel davranışçı terapiler giderek önem kazanmakta ve dünya çapında yaygınlıkla kullanılmaktadır. Ülkemizde de bilişsel davranışçı yaklaşımları olan ilgi giderek büyümektedir. Bu kitap, ülkemizde bu alanda duyulan kaynak ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Depresyondan kişilik bozukluklarına uzanan bir yelpazedeki çeşitli psikolojik bozuklukların temel tedavi, ilke ve tekniklerinin yer aldığı bu kitap, hem terapiye yeni başlayacaklara temel kuramsal bilgi hem de uygulayıcılara aydınlatıcı örnekler sunmaktadır. Ön söz. Son 25 yıldır bilişsel davranışçı terapiler giderek önem kazanmakta ve dünya çapında yaygınlıkla kullanılmaktadır. Ülkemizde de bilişsel davranışçı yaklaşımları olan ilgi büyüktür. Yıllardır üniversitelerde ve çeşitli kongrelerde bu yaklaşımla ilgili çalışma grupları düzenlenmekte ve dergilerde makaleler yayınlanmaktadır. Yeni kurulan Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği bu ilginin bir başka yansımasıdır. Türk Psikologlar Derneği, psikoloji alanında bilişsel davranışçı terapilere karşı artan bu ilgi ve talebe cevap verebilmek amacıyla Ankara ve İzmir'de bilişsel açıdan psikopatoloji ve terapiler adıyla kurslar düzenlemiştir. Bu kitap bu kursun bir ürünüdür. Bu yaklaşımı uygulamalarında kullanan uzmanlar, depresyondan kişilik bozukluklarına uzanan bir yelpazedeki çeşitli psikolojik bozuklukların temel tedavi ilke ve tekniklerini bilişsel davranışçı bakış açısından hareketle ve kendi örnekleriyle kaleme aldılar. Bu kitabın tedaviye yeni başlayacaklara hem temel kuramsal bilgi sağlayacağını hem de uygulayıcılara gerekli örnekleri verebileceğini umuyoruz. Editörler olarak bu kitabın oluşmasına katkıda bulunan kişilere teşekkür etmek istiyoruz. İlk başta bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan yazarlarımız geliyor. Hepsi çok kısıtlı bir zamanda özveriyle çalışarak değişik psikolojik bozuklukları, bilişsel davranışçı yaklaşım çerçevesinde zaman zaman kendi deneyimlerini de katarak yazdılar. Bu kitabın hazırlanmasında Türk Psikologlar Derneği çalışanlarının büyük emeği vardır. Başta uzman psikolog Tarık Solmuş olmak üzere, uzman psikolog Ekrem Düzen'e, psikolog Müge Hodoğlu Gile, psikolog Metehan Irak'a, psikolog Mine Oğul'a, Sinem Uğurtaş'a, psikolog Özlem Özen'e ve psikolog Esen Dinçel'e çok teşekkür ediyoruz. Editörler. İkinci baskıya ön söz. Kitabın gözden geçirilmiş bu ikinci baskısında bazı yenilikler söz konusudur. İlk baskıdaki bölümlerin çoğu ufak değişikliklerle aynen korunmuş, ancak M.A. Sayılgan tarafından yazılan obsesif kompulsif bozukluk ve bilişsel davranışçı tedavisi bölümü genişletilerek bu çeşit tedavinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak vaka örnekleri verilmiştir. Benzer şekilde değerlendirme ve tedavi örneklerinin uygulamadaki çeşitliliğini vurgulamak amacıyla kitabın sonunda çeşitli vakaların tedavilerini özetleyen bölümler ilave edilmiştir. Bunlardan biri C. Tuğrul tarafından yazılan ve konuşma bozukluğu, sonuç kaygısı, depresif belirtiler, sosyal fobik belirtiler ve alkol kötü kullanımı gibi birçok yakınması olan bir kişinin bilişsel davranışçı açıdan tedavisini özetleyen bölümdür. Yine C. Tuğrul, panik nöbetleri ve sosyal fobik özellikleri olan bir kadında vajinismus tedavisini yazmıştır. E. Kabakçı ise panik bozukluğu olan bir hastanın bilişsel davranışçı açıdan tedavisi özetlemektedir. Kliniklerde tedaviye gelen hastaların birçoğunun birden fazla tanı grubuna giren belirtilerden yakındıkları göz önüne alınırsa, bu vaka öykülerinin uygulayıcılar için daha aydınlatıcı olacağı ümit edilmektedir. N.H. Şahin'in uyarlayarak çevirdiği iki makalede, bilişsel davranışçı tedavilerde çok önemli yer tutan Sokratik yöntem ayrıntılı biçimde ele alınmakta, yalnızca sorgulama tarzı değil, sorgulama süreci de tartışılmaktadır. Birinci makalede sistematik sorgulama yöntemi, formatı, içeriği ve süreci tanıtılmaktadır. İkinci makalede ise tümevarımcı mantık yürütmenin psikoterapi sırasında kullanıldığı şekilde tanımı yapılmakta, üç tür tümevarımcı akıl yürütme tarzı deneyimlerden yapılan genellemeler, benzerliklerin karşılaştırılmasına bağlı çıkarımlar ve seçeneklerin ayıklanması yoluyla varılan sonuçlar örneklerle ele alınmaktadır. Bu baskının hazırlanmasında Figen Şenyurt'a, psikolog Okan Cem Çırakoğlu'na, uzman psikolog Tarık Solmuş'a ve titiz çalışmasıyla katkısı olan uzman psikolog Nurdan Güleç'e çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Işık Savaşır. Bilişsel davranışı görüşme ve değerlendirme süreçleri. Işık Savaşır. Değerlendirme süreci, bilişsel davranışçı yaklaşımın önemli bir unsurudur. Başlangıçta kapsamlı bir değerlendirmeye gereksinim vardır, ancak bu süreç tedavi süresince de devam eder. Değerlendirmedeki amaç hastanın hangi tanı kategorisine girdiğini öğrenmek değildir. Sorunun bilişsel davranışçı açıklamasını yapabilecek düzeyde bilgi toplamaktır. Örneğin yüksekliklerden ve asansörden korkan bir hastaya basit fobi tanısı konabilir. Ancak fobiler için en uygun tedavi teknikleri sistematik duyarsızlaştırma ya da karşı karşıya getirme yöntemleridir. Şeklinde tanıdan tedavi planına geçilmez. Sorun davranışlar bir deneysel desen düzeyine benzer şekilde ele alınır. Bu davranışlarla ilgili hipotezler kurulur, bazı formülasyonlar yapılmaya çalışılır. Formülasyonların doğru olup olmadığı tedavi sırasında test edilir. Gerekirse formülasyonda değişiklikler yapılır. Hastanın değiştirmek istediği içsel ya da dışsal davranışlar nelerdir? Sorun davranışı kışkırtıcı, iç, durumsal, zihinsel faktörler nelerdir? Davranış hangi durumlarda ortaya çıkmaktadır? Sonuçlar ne olmaktadır? Sorunun sürmesini sağlayan faktörler nelerdir? Bunlarda ne gibi değişiklikler yaparsak sorun davranışlarda değişikliklere yol açarız. Bu bilgilerin toplanması, belirli formülasyonların ve tedavi planının yapılması değerlendirmenin temelini oluşturur. Değerlendirme araçları. Değerlendirmede temel olarak davranışsal görüşme kullanılır. Görüşmenin yanı sıra çeşitli ölçümlere yer verilir. Tablo 1'de tedavide kullanılan değerlendirme araçlarının bir listesi verilmektedir. Sorun davranışları değerlendirilirken davranım ya da tepkileri 4 açıdan ele almakta yarar vardır. Bunlar A. davranışsal, B. fizyolojik, C. bilişsel, D. duygusal boyutlardır. Davranışı değişik yönleriyle değerlendirmek sorunun daha iyi ve doğru anlaşılmasına yardımcı olur. Bazen bu ölçümler birbirleriyle binişik olmayabilir. Örneğin hasta davranışlarında değişim gösterip daha önce gitmediği kalabalık ortama girebilir. Ancak hala bu durumda kaygılanabilir. Eğer sorun yalnızca kendini değerlendirme aracıyla ölçülmüşse, davranışlarda kaydettiğimiz ilerleme gözden kaçırılmış olur. Değerlendirmenin büyük bir bölümü davranışsal görüşme yoluyla yapılır. Bu görüşmeler farklı ölçümlerle desteklenir. Davranışsal görüşme ileride ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İlk önce çeşitli ölçme yöntemlerinden ve bunların yararlarından söz edilecektir. Tablo 1. Bilişsel davranışçı değerlendirmede kullanılan araçlar. Değerlendirme araçları. Davranışsal görüşme, kayıt tutma, envanterler, derecelendirme ölçekleri, hasta yakınlarından alınan bilgiler, dolaysız gözlem, özellikle klinik ortamda, rol oynama, davranış testleri, fizyolojik ölçümler. Bilişsel davranışçı değerlendirme ve tedavide ölçme. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi tedaviyi bir deney deseni olarak kavramsallaştırmakta yarar vardır. Tedavi tek denekli bir deney olarak ele alındığında ölçümler önemli bir yer tutar. Görüşme ve görüşme dışı ölçümler çoğunlukla hastanın tuttuğu kayıtlara dayanır. Bazen direkt gözlem ve fizyolojik ölçümler de kullanılır. Bu çeşit ölçümlerin sayısız yararları vardır. Bu avantajlar aşağıda sıralanmıştır. Kirk 1989. 1. Belirtinin sıklığı ve şiddetiyle ilgili güvenilir bilgi alma. Hastanın hatırladıklarına dayanan bilgiler genellikle güvenilir değildir. Belirti yaşandığı an tutulan bir kayıt, sıklığı ve şiddetiyle ilgili çok daha güvenilir bilgi sağlar. 2. Tutulan kayıtlara dayanılarak tedavi şekli değiştirilebilir. 3. Ölçümlerin tedavi edici etkileri olabilir. Kayıtlar bireyin sorun davranışının farkına varmasını sağlayabilir. Örneğin kendisini sıkıntılı hissettiği zaman içinde bulunduğu durumu ve otomatik düşüncelerini kayıt etmesi istenen bir hasta böyle bir liste tuttuktan sonra ufak olaylar karşısında bile aşırı bir karamsarlığa kapıldığını ilk defa fark ederek şaşkınlığını dile getirmiştir. Böyle bir farkındalık tedavide işbirliğinin artmasına ve çok daha çabuk ilerlemesine yol açmıştır. 4. Tedavi sırasındaki kayıtlar aynı zamanda tedavide ilerlemeyle ilgili tutarlı bilgi sağlar. Hasta ve terapistin ilerlemeyi görmesi tedavi motivasyonunu artırır. Örneğin gün boyu çok az iş yapabildiğinden yakınan depresif hastanın haftalık kayıtları incelendiğinde başlangıca göre çok daha çeşitli faaliyetlerde bulunabildiği görülmüş ve bu durum hastayı cesaretlendirmiştir. 5. Terapist ve hastanın hedefe odaklanmasını kolaylaştırır. 6. Tedavi ile ilgili davranışların yerine getirilip getirilmemesi ile ilgili bilgi sağlar. Davranışsal görüşme. Davranışsal görüşme aşamaları tablo 2'de gösterilmektedir. Tablo 2. Davranışsal görüşme aşamaları. Sorunların kısa tanımı. Gelişimi. Ortaya çıkartıcı etkenler, zaman içindeki gidişi, yatkınlaştırıcı. Predisposing etkenler. Sorun davranışın tanımı. Davranışsal, bilişsel, afektif, fizyolojik. Ne, nerede, ne zaman, ne sıklıkta, ne kadar rahatsızlık veriyor, ne kadar engelleyici. Bağlam değişkenleri. Durumsal, davranışsal, bilişsel, afektif, kişiler arası ilişkilerle ilgili, fizyolojik. Sürdüren faktörler. Durumsal, davranışsal, bilişsel, afektif, kişiler arası ilişkilerle ilgili fizyolojik. Kaçınma, baş etme kaynakları ve diğer güçlü yanları. Psikiyatrik ve tıbbi tarihçi. Önceki tedaviler, yanıt, şimdiki ilaç durumu. Sorun ile ilgili inançları, duygu ve mental durumu, psikososyal durum. Aile, psikososyal ilişkiler, yaşadığı çevre, iş, sosyal ilişkiler, hobi ve ilgileri. İlk formülasyon. İlk dönem. Her terapötik görüşmede temel olan anlayış ve saygıya dayalı iyi ilişki kurma ilkeleri davranışsal görüşme için de geçerlidir. Hastayla tanışılıp onu rahat ettirecek açılış konuşmaları yapıldıktan sonra sorunun ne olduğu sorulur. Sorun ile ilgili genel bilgi alınır. Sorunu anlatmada güçlük çekiyorsa bazı sorularla hastaya yardımcı olunur. Son defa dışarı çıktığınızda neler olmuştu? Anlatır mısınız? İlk önce ne dikkatinizi çekti? Bu sorun yaşamınızı nasıl etkiliyor? Gibi. Bu dönem 10 dakika kadar sürer. Amaç ayrıntıları değil, sorunla ilgili genel bilgi edinmektir. Terapist, sorunun olası öncülleriyle ve sürdürücü faktörleriyle ilgili ipuçları alır. Bu dönem sonunda hastaya kısa bir özet yapmak yerinde olur. Böyle bir özet örneği aşağıda verilmiştir. Anladığım kadarıyla ilk defa 2 yıl önce başlamış olan panik nöbetleriniz var. O sırada nefes alamayacakmış, ölecekmiş gibi hissediyorsunuz ve evden çıkıp komşulara gidiyorsunuz. Bu nöbetler son zamanlarda sıklaştığı için endişeleniyorsunuz. Ayrıca yine son günlerde neşenizi kaybettiğinizi ve içinizden hiçbir şey yapmak gelmediğini söylüyorsunuz. Kaçırdığım bir şey var mı? Sizin eklemek istediğiniz başka sorunlar var mı? Sorunların özetlenmesinden sonra her sorun ayrı ayrı ele alınır. Nasıl başladığı, geliştiği araştırılır ve şimdiki sorunların ayrıntılı analizi yapılır. Sorunun gelişimi. Hastanın geçmiş öyküsüyle ilgili bilgiler diğer terapilerde olduğu kadar ayrıntılı olarak alınmaz. Bugünkü sorunla ilişkili olan olaylar üzerinde daha uzun durulur. Başlangıç. Sorun nasıl başlamıştır? Sorusuna cevap aranmalıdır. Bazı sorunların belirgin bir başlangıçları vardır. Örneğin, koridorlardan korkma ve hiçbir koridordan geçememe yakınması olan bir hastada, bu korkunun başlangıcı çocuğunun hastaneye kaldırılmasına bağlanmıştır. Aynı şekilde otomobil fobisinin başlangıcı geçirilmiş bir kaza olabilir. Birçok hasta içinse sorun yavaş yavaş başlar. Birbirini izleyen olaylar hastaya bir sorun olduğunu düşündürebilir. Bu olaylar sorunla doğrudan ilişkili olabilir. Örneğin ard arda üç işten ayrılmış bir kişi sorununun otoriteyle ilgili olduğunu anlayabilir. Bazı hastalar ise gittikçe artan bir sorunun olduğunun farkındadırlar. Ancak sorunun nasıl başladığını ve neden kötüleştiğini bilemezler. Bu gibi durumlarda herkesi etkileyebilecek yaşam olaylarının olup olmadığı araştırılır. Örneğin ailede ya da yakın çevrede önemli hastalık ya da ölüm olmuş mu? İşinde zorluklar var mı? Ailede geçimsizlik var mı? İlişkilerde kayıplar ya da zorluklar oldu mu? Gibi. Bazı bozukluklarda belirgin yaşam olayları mutlaka sorulmalıdır. Örneğin depresyonlarda kayıplar, panik bozukluğunda kendindeki ya da ailedeki ani hastalıklar araştırılmalıdır. Gidiş. Başlangıçtan itibaren sorunun nasıl geliştiği bilinmelidir. Sorun ortaya çıktıktan sonra aynı şiddetle sürebilir. Şiddetinde oynamalar olabilir ya da giderek kötüleşebilir. Şu anda niçin tedaviye başvurulduğunun öğrenilmesi de önemlidir. Birçok nevrotik belirti zaman zaman alevlenmeler gösterebilir. Bazen de kendiliklerinden ortadan kalkabilirler. Eğer sorun uzun süreliyse ve şiddetinde oynamalar oluyorsa, yaşam olaylarının bir tarafta, belirti ve şiddetlerinin diğer tarafta kayıt edildiği bir tablo yapmak yararlı olabilir. 2 yıldır depresyon ve panik bozukluğundan yakınan bir hastanın kronolojik değerlendirmesi şekil 1'de verilmektedir. Sorunların başlangıcı ile ilgili bilgi almak önemlidir. Ancak özellikle uzun süredir devam eden sorunları başlatan nedenlerle sürdüren nedenler birbirinden çok farklı olabilir. Örneğin ilk önce karısının kendisini aldattığını düşündüğü zaman ereksiyon zorluğu çeken bir hastanın bu sorunu daha sonra bu durum ortadan kalktığı halde performans kaygısı dolayısıyla sürmüştür. Bu nedenle başlangıç dönemiyle ilgili sorulara çok uzun zaman ayrılmaz. Sorunların başlangıcı ya da sürdürücü faktörler araştırılırken neden sorusundan kaçınmak gereklidir. Neden sorusu çoğu zaman bilmiyorum şeklinde cevaplandırılır. Bazen de hasta kendi geliştirdiği psikolojik açıklamalarda bulunmaya çalışır. Bunların değerlendirmeye pek katkısı yoktur. Şekil 1. Panik nöbetleri ve depresyonu olan bir hastanın zaman içinde yaşam olayları ve belirtileri. Belirtiler: ölüm korkusu, depresyon, somatik belirtiler, ilk panik nöbeti, panik nöbetleri, depresyon, genel kaygı, eve kapanma, yataktan çıkmama, mide bağırsak yakınmaları, aşırı kilo kaybı. Yaşam olayları: 1990, eşin ortağının ölümü. 1991, hamilelik dönemi, eşinin ilgisizliği ve uzaklığı, babanın kalp krizi. 1992, bebeğin doğumu, eşinin sekreteriyle yakın ilişkisi, eşinin kilo vermesi için ısrarı. 1993, eşle ilişkilerin bozulması, tatile gitme, sekreterin intihar girişimi, doktora gitme, ilaca başlama. Yatkınlık. Hedef davranışın ortaya çıkmasında rolü olabilecek geçmişteki olay ve yaşantılar hakkında da bilgi toplanır. Belirgin bozukluklarda yatkınlık yaratacak faktörler bilinmektedir. Depresyonu olan bir kişiye ufak yaştaki ayrılıklar, ailedeki ölümler sorulmalı. Kaygı bozukluklarında duygu, durum oynamaları araştırılmalıdır. Benzer şekilde cinsel işlev bozukluğu olan bir hastada ana babanın cinselliğe karşı tutumları ile ilgili sorular sorulur. Ancak diğer bozukluklarda bu konular araştırılmaz. Soru sormada vurgu, o bozuklukla ilgili olabilecek yatkınlık yaratıcı olay ve tutumların ortaya çıkarılmasındandır. Davranışsal analiz. Bu dönem davranışsal görüşmenin en uzun zaman ayrılan kısmıdır. Buradaki amaç, sorun olan davranışların nasıl sürdüğü, hastanın yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri, hasta için yararlı sonucu olup olmadığını ele almaktır. Davranışsal analizde sorunun ortaya çıktığı durum ve bağlamlar, şiddetini etkileyen faktörler ve sonucunda neler olduğu tanımlanır. Öğrenme psikolojisinde ve daha sonra Ellison bilişsel modelinde kullandığı ABC formülü, sorulması gereken sorularda rehber olabilir. A. Davranıştan hemen önceki olayları kapsar. B. Davranış ve düşüncelerdir. C. ise davranışın sonuçlarıdır. Bu faktörlerin hepsi davranışın ortaya çıkma olasılığını etkiler. Örneğin, yemekten sonra kahvenin önünüze gelmesi bir sigara yakmanın öncüsü olabilir. Yemekten hemen sonra kahve içmeme ya da sofradan kalkıp başka bir işle uğraşmak sigarayı bırakmada kullanılabilir. Sigarayı bıraktırmada sigara içme davranışı da doğrudan ele alınabilir. Üst üste ara vermeden sigara içirtmek kullanılan yöntemlerden biridir. Sigara almadığınız için biriken paralarla kendinize bir hediye almanız da davranışın sonuçlarını değiştirmeye yönelik bir örnektir. Kullanılacak değiştirme yöntemine karar vermeden önce davranışın ön koşullarının, davranış ve düşüncelerin neler olduğunun ve sonuçlarının iyi değerlendirilmesi çok önemlidir. Sorunun ayrıntılı tanımlanması. Hastadan sorun davranışı ayrıntılı olarak anlatması istenir. Hasta bazen ayrıntıları hatırlamakta zorluk çekebilir. O zaman yakında olmuş bir örneği anlatması, anlatırken hatırlamayı kolaylaştırıcı sorular sorulması, sorunu tanımlamamıza yardımcı olur. Bunu yapmakta zorlanırsa gözlerini kapatması ve olayı gözünde canlandırması istenebilir. Sorunu anlatırken içinden geçen düşünce ve duygular, fiziksel belirtiler ve gözlenebilir davranışları kapsamasına dikkat edilir. Sorunu ayrıntılarıyla tanımak amacıyla panik nöbetleri yakınmasıyla gelen hastaya aşağıdaki sorular sorulmuştur. Terapist: panik nöbetleri üstünde daha ayrıntılı durmak istiyorum. Anladığım kadarıyla son panik nöbetini 2 hafta önce evde geçirmiştiniz. İlk önce neler hissettiğinizi, aklınızdan neler geçtiğini, neler yaptığınızı bilmek istiyorum. Bu son nöbet başladığı zaman ne yapıyordunuz? Böyle bir sorudan sonra hastanın neler anlattığını dinlemek ve başka sorularla ayrıntıya girmesini sağlamak yararlıdır. Hasta: o sırada idrar yollarımda iltihaplanma vardı ve gittiğim doktor bol bol su içmemi istemişti. Ben suyu pek sevmem. O sabah hiç canım istemediği halde büyük bir bardak su içiyordum. Birden kendimi çok kötü hissettim. Terapist: kötü hissettim dediniz. Bu duyguyu biraz daha anlatır mısınız? Nasıl bir duygu? Bedeninizde neler hissettiniz? Hasta: büyük bir sıkıntı hissettim. Dayanamayacağım bir sıkıntı. Kalbim çarpmaya başladı. Sanki boğulacak, nefessiz kalacaktım. Ellerim uyuşur gibi oldu. Terapist: başka ne oldu? Hasta: bir de tuvalete gitmeye ihtiyacı oluyor. Hatta şimdi sıkıntı duyabileceğim bir yere giderken ilk önce yakında tuvalet var mı diye bakıyorum. Burada görüldüğü gibi hasta hem yeni bir bedensel belirtiden söz etmekte hem de kaçınma davranışıyla ilgili ipucu vermektedir. Terapist örnek alınan nöbetin ayrıntılarını almaya devam eder. Terapist: peki bunları hissettiğinizde neler yaptınız? Hasta: kendimi hemen dışarıya attım. Evde 1 dakika fazla bile kalmak istemedim. Evde kayınvalidem vardı. Ona söylemeden dışarı çıkmadığım halde o gün derhal dışarı çıkarak yürümeye başladım. Terapist: sonra? Hasta: bir müddet yürüdükten sonra çok güvendiğim bir arkadaşımı telefonla aradım ve gelip beni almasını istedim. Görüşme terapistin ayrıntıları ortaya çıkartmak amacıyla sorduğu sorularla devam etmiştir. Bağlam ve değiştirici etkenler. Öğrenme kuramındaki önemli sayıltılardan biri, iç ya da dış uyarıcıların davranışın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığıdır. Bulimia nervoza tanısı almış bir gençte pastanenin önünden geçme, yiyeceklerin kokusunu alma ve satın almanın yemek nöbetini başlatan uyarıcılar olduğu görülmüştür. Davranışı kışkırtıcı olayların ayrıntılı olarak tespit edilmesi tedavi için önemlidir. Yukarıdaki örnekte başlangıçta aşırı yeme ve kusma nöbetlerini azaltmak için pastane önünden geçmemesi planlanmıştır. Çok çeşitli ve kişiden kişiye değişen tetikleyici faktörler vardır.